Herkese merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla özellikle de yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın kaleminden çıkan o harika makaleyi temel alarak sizi biraz geçmişe götüreceğiz.
Evet, şöyle bir düşünün, süpermarketlerin olmadığı bir dünya. Raflar yok, alışveriş arabaları yok.
Her şeyi tezgahtan istediğiniz bir dönem.
Aynen öyle. Küçük dükkanlar var ve bir tezgahtarın sizin için her şeyi toplamasını bekliyorsunuz.
Peki o dünyadan bugünün devasa hipermarketlerine nasıl geldik? İşte bu yolculuk sandığınızdan çok daha ilginç.
Kesinlikle öyle. Ve Başar'ın makalesinin en güzel yanı da bu. Bunun sadece bir, hani, ticari gelişim hikayesi olmadığını gösteriyor.
Değil, evet.
Aslında bu, temel bir soruna verilmiş iki bambaşka cevabın, iki farklı felsefenin hikayesi. Bir yanda Avrupa'nın o toplulukçu ruhu, kooperatifleri.
Diğer yanda da Amerika.
Diğer yanda da Amerika'nın o verimlilik tutkusu ve bireyselciliği. Bugün bir markete girdiğinizde gördüğünüz her şey aslında bu iki dünyanın birleşiminden oluşuyor. Gelin bu iki yolun kökenlerine şöyle bir inelim.
Harika bir başlangıç. O zaman Avrupa ile başlayalım. Mustafa Başar'ın çizdiği tablo çok canlı geliyor gözümün önüne.
Evet.
Savaşlardan yeni çıkmış bir kıta. Perakende dediğimiz şey geleneksel pazarlar, mahalle bakkalları, hatta Osmanlı'daki kapanhanı sisteminden pek de farklı olmayan bir yapıdan bahsediyor.
Çok doğru bir benzetme.
Ama Almanya ve İsviçre'de bir şeyler filizlenmeye başlamış, kooperatifleşme.
İşte bu nokta çok önemli. Çünkü bu tepeden inme böyle büyük bir sermayenin kurduğu bir model değil.
Değil, evet.
Tamamen tabandan, yani ihtiyaçtan doğan bir hareket. Mesela 1907'de Almanya'da kurulan EDEKA. Başar bunun altını özellikle çiziyor. EDEKA tek bir dev şirket olarak doğmadı.
Nasıl kuruldu peki?
Yüzlerce küçük bakkalın büyük toptancılar karşısında ezilmemek için bir araya gelip gelin hep birlikte satın alalım, maliyetleri düşürelim demesiyle kuruldu. Bu bir hayatta kalma stratejisiydi aslında.
Ve o hayatta kalma stratejisi bugün Almanya pazarının dörtte birine hakim olan bir deve dönüşüyor.
İnanılmaz.
Hatta en büyük rakibi Rewe'nin bile kuruluşuna ilham veriyor. Bu topluluğun gücünün ne kadar büyük olabileceğinin somut bir kanıtı resmen.
Aynen öyle. Ama hikayenin İsviçre ayağı çok daha kişisel, çok daha romantik bir yerden başlıyor. Tek bir adamın vizyonuyla.
Migros'un kurucusu Gottlieb Duttweiler.
Evet, Gottlieb Duttweiler. Başar onun portresini çok güzel çiziyor. Köylü bir aileden geliyor. Gençliğinde bütün Avrupa'yı geziyor. Bu Alman kooperatif yapılarından çok etkileniyor.
Hatta bir dönem her şeyi bırakıp Brezilya'da çiftçilik bile deniyor diyor okudum.
Deniyor, evet. Arayış içinde bir karakter.
Farklı deneyimler peşinde kesinlikle. Peki o aydınlanma anı nerede geliyor? Onu perakende deli yapacak o kıvılcım nerede çakıyor?
Tam da o çiftçilik deneyiminde. Başar'ın makalesinden direkt alıntı yapayım. Üretici olarak sattığı fiyatla tüketicinin ödemek zorunda olduğu fiyat arasındaki büyük farkı gördüğü an.
Ha. Aradaki o makas.
İşte o an Duttweiler misyonunu buluyor. Aracıları, toptancıları, o uzun ve maliyetli zinciri ortadan kaldırıp üretici ile tüketici arasında doğrudan bir köprü olmak.
Yani bu aslında Başar'ın doğru işi yapmak dediği şey.
Tam olarak o. Duttweiler sadece işleri doğru yapıp kârını arttırmaya çalışmıyor. Doğru işi, yani sistemdeki temel bir yanlışı düzeltmeyi hedefliyor.
İnanılmaz, yani adam sadece bir dükkan açmıyor, resmen tekerlekli dükkanı icat ediyor.
Hem de 5 tane Ford T kamyonetle.
Düşünsenize o dönem için ne kadar cüretkâr bir hareket. Zürih sokaklarında el ilanları dağıtıp kamyonumuz şu saatte şu mahallede olacak diye duyuru yapıyor. Çok yenilikçi.
Ve bunu yaparken de odaklanmanın gücünü kullanıyor. Sadece en iyi bildiği, tedariğinden en güçlü olduğu 6 ürünle işe başlıyor.
Neydi onlar?
Kahve, pirinç.
Kahve, pirinç.
Şeker, makarna, kakao yağı ve sabun. Yani temel ihtiyaç maddeleri. Ve hepsini o dönem için akıl almaz derecede düşük, sadece %8'lik bir kâr marjıyla satıyor.
Tabii kıyamet kopmuştur.
Hem de nasıl? Bütün yerleşik düzeni, bakkalları, markaları, toptancıları karşısına alıyor. Boykot kaçınılmaz oluyor tabii.
Tahmin edebiliyorum.
Hiçbir büyük marka Duttweiler'a ürün satmıyor. Onu iflasa sürüklemeye çalışıyorlar resmen. Ama Duttweiler pes edecek bir karakter değil.
Ne yapıyor peki?
Madem bana mal satmıyorsunuz, o zaman ben de kendi malımı kendim üretirim diyor. Çikolata fabrikası alıyor. Makarna imalathanesi kuruyor. Kendi ithalatını yapmaya başlıyor.
Vay canına.
1930'ların ortasına gelindiğinde Migros'ta satılan ürünlerin çoğu kendi üretimi. Bu işletme kitaplarında dikey entegrasyon diye okutulan modelin zorunluluktan doğan en muhteşem örneklerinden biridir.
Ve hikayenin zirve noktası, Duttweiler'ın mirası. Bu kısım beni gerçekten çok etkiledi.
Evet, orası inanılmaz.
Adam, tırnaklarıyla kurduğu uğruna savaşlar verdiği o dev şirketi alıp bir kooperatife dönüştürüyor ve hisselerini müşterilerine hediye ediyor. Yani İsviçre halkına.
Evet, halka.
Bir saniye, bu nasıl mümkün olabilir? Bir iş insanı neden en değerli varlığını bedavaya dağıtsın? Baş bu konuda bir motivasyon analizi yapıyor mu? Bu sadece saf bir idealizm mi, yoksa aynı zamanda dahiyane bir strateji mi?
Harika bir soru. Başar bunu saf bir sosyal misyon olarak yorumluyor ki Duttweiler'ın eşiyle birlikte kurduğu ve şirketin misyonunu korumakla görevli vakıf da bunu destekliyor. Ama sizin sorunuzun işaret ettiği gibi
bir stratejik yönü de var gibi.
Kesinlikle var. Bu hareketin dahiyane bir stratejik yönü de var. Duttweiler, Migros'u sadece bir dükkan olmaktan çıkarıp halkın dükkanı haline getiriyor.
Bir kuruma dönüştürüyor.
Aynen, bir ulusal değere dönüştürüyor. Artık Migros'a saldırmak doğrudan İsviçre halkının kendisine saldırmak anlamına geliyor. Bu, şirketi ölümsüzleştirmenin en radikal yolu. Sadece bir iş kurmuyor, bir kült yaratıyor.
Vay canına! Avrupa'da toplulukçu ruhla, neredeyse sosyalist bir motivasyonla dev bir yapı kurulmuş. Peki, okyanusun diğer tarafında o meşhur Amerikan bireyciliği ve verimlilik tutkusu perakendeyi nasıl şekillendiriyordu?
Orada bambaşka bir devrim yaşanıyordu.
Öyle sanıyorum.
Hem de ne devrim? Başarın benzetmesi o kadar yerinde ki, 1916 öncesi bir Amerikan bakkalını gözünüzde bir eczane gibi canlandırın.
Eczane gibi, evet.
İçeri giriyorsunuz, uzun bir tezgah var. Tezgahın arkasındaki raflar tavana kadar ürün dolu. Siz tezgahlara listeyi veriyorsunuz.
O da tırmanıp tek tek topluyor.
Aynen, o da merdivenlere tırmanıp tek tek ürünlerinizi topluyor, tartıyor, paketliyor. İnanılmaz yavaş, inanılmaz verimsiz.
Ve bir tezgahtar aynı anda sadece bir müşteriyle ilgilenebiliyor. Kuyrukları hayal edebiliyorum.
İşte bu verimsizlik birinin gözüne batıyor. O kişinin adı Clarence Saunders.
Piggly Wiggly.
Evet, Piggly Wiggly adını verdiği market zincirinin kurucusu. Başarını anlattığına göre Saunders bir akşam dükkanındaki o bitmek bilmeyen kuyruklara, yorgunluktan tükenmiş tezgahtarlara bakıyor ve kendine şunu söylüyor. Ortada bir yanlış var ve bu yanlışlığın sorumluluğu da bana ait.
Vay, ne kadar güçlü bir cümle.
İşte o an her şeyi değiştirecek o dahiyane ve bir o kadar da basit fikir aklına geliyor.
Neydi o fikir?
Bırakın işi, müşteriler yapsın. Bu kadar basit.
Dahice.
Tezgahı ortadan kaldırıyor. Ürünleri müşterilerin ulaşabileceği açık raflara diziyor, koridorlar oluşturuyor, insanların içeri girip sepetlerini alıp kendi ürünlerini kendilerinin seçmesine izin veriyor.
Ve dünyanın ilk self-service marketi 1916'da böyle doğuyor.
Aynen öyle.
Bu hem personel maliyetini inanılmaz düşürmüş olmalı, hem de müşteri için bambaşka bir deneyim sunmuş olmalı. Artık her şey kendi kontrolünde.
Tam olarak bu. Başar bunun psikolojik boyutuna dikkat çekiyor. İnsanlar dokunmak, etiketleri okumak, iki ürünü eline alıp karşılaştırmak ve kendi seçimini yapmak istiyor.
Tabii.
Bu onlara bir kontrol ve keşif hissi veriyor. Bu o kadar temel bir içgüdü ki, Başar'ın makalesinde verdiği örnek çok manidar. Günümüzde bile müşterisine meyve seçtirmeyen pazarcıların aslında bu temel insan arzusuna karşı geldiğini söylüyor.
Çok doğru. Saunders, 100 yıl önce bu içgüdüyü keşfetti ve üzerine bir imparatorluk kurdu. Gerçekten zamanının ötesindeymiş.
Kesinlikle.
İlk kasa fişi uygulamasını da onun başlattığını okumuştum. Ama asıl bomba bir sonraki fikri. 1930'larda denediği bir şey var ki okuyunca gözlerime inanamadım. Kiduz'la.
Bu nedir?
Kulağa bir çizgi film karakteri gibi geliyor.
Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ve aslında tam olarak da öyle. Durun bir dakika, bu inanılmaz. 1937'de daha bilgisayarların esamesinin okunmadığı bir dönemde,
düşünün yani,
tamamen otomatik, içinde tek bir personel bile olmayan bir mağaza açıyor. Bu nasıl mümkün olabilir?
İşte işin çılgın kısmı da bu. Mağazanın duvarlarında ürünlerin cam mekanlar içinde sergilendiğini düşünün.
Tamam.
Size girişte özel bir anahtar veriliyor, böyle büyükçe bir kaşeye benziyor. İstediğiniz ürünün altındaki yuvaya o anahtarı sokup tık diye basıyorsunuz.
Ve arkada bir sistem çalışıyor.
Aynen, arka plandaysa konveyörlerden, bantlardan oluşan karmaşık bir sistem var. O sistem sizin seçtiğiniz ürünleri topluyor, paketliyor ve çıkış kapısındaki bir banda gönderiyor. Siz alışverişinizi bitirdiğinizde poşetleriniz hazır, sizi bekliyor.
Adı da oradan geliyor sanırım.
Evet, key does all, yani anahtar her şeyi yapar sloganından geliyor. Key does'la.
Şaka gibi. Bu resmen bugünün online sipariş verip mağazadan teslim alma modelinin 1937 versiyonu. Hatta daha da ötesi.
Kesinlikle. Peki madem bu kadar dahiyane bir fikirdi, neden bugün hepimiz key does'lardan alışveriş yapmıyoruz? Neden tutmadı?
Çünkü fikir ne kadar parlak olursa olsun teknoloji henüz o fikri kaldıracak seviyede değildi.
Zamanının ilerisindeydi yani.
Çok ilerisindeydi. Başar'ın belirttiği gibi sistem muazzam bir ilgi görüyor ama talebi karşılayamayacak kadar yavaş kalıyor. Konveyörler sık sık arızalanıyor, yanlış ürünler gidiyor.
Anladım.
Saunders 3 kez açıp kapatmasına rağmen sistemi bir türlü istenen hıza ve verimliliğe ulaştıramıyor ve proje başarısız oluyor. Fikir doğruydu ama zaman yanlıştı.
Ne kadar acı. Vizyonunun teknolojisine yenik düşmesi.
Saunders, 1937'de 21. yüzyıl perakendeciliğini hayal etmişti ama elinde sadece 1937'nin teknolojisi vardı.
Böylece elimizde aynı dönemde ortaya çıkan iki güçlü ve neredeyse zıt model var. Avrupa'da Duttweiler'ın topluluk odaklı, sosyal misyonu olan kooperatif modeli
ve Amerika'da Saunders'ın verimlilik odaklı, bireysel kontrolü öne çıkaran self-service modeli.
Ve işte en büyüleyici kısım da burası. Bu iki zıt modelin zamanla nasıl iç içe geçtiği.
Evet.
Günümüzün modern süpermarketleri aslında bu iki devrimcinin bir melez çocuğu gibi.
Çok güzel bir tanım. Mağazanın fiziksel düzeni, koridorları, self-service yapısı tamamen Saunders'ın mirası.
Ama raflarda gördüğümüz o market markalı ürünler...
İşte onlar, yani private label'lar, doğrudan Duttweiler'ın mirası. O boykotlar yüzünden kendi ürününü üretmek zorunda kalmıştı. Bugünün marketleri ise karlılık ve rekabet için kendi markalarını üretiyor.
Yani biri bize alışverişin nasıl yapılacağını... Diğeri ise marketin ne satabileceğini öğretti.
Harika bir özet. Tam olarak bu.
Bu çok ilginç bir ayrım. Demek ki bugün bir markete girdiğimizde aslında iki farklı kapitalizm anlayışının toplulukçu ve bireyselci fiziksel bir birleşimini görüyoruz. Peki bu iki felsefe her zaman uyum içinde mi çalışıyor yoksa aralarında bir gerilim var mı sizce?
Olmaz mı?
Yani marketin kendi ucuz markasıyla raftaki diğer markalar arasında bir savaş yok mu?
Olmaz mı? Perakendenin en büyük gerilimi budur. Raf alanı savaşı dediğimiz şey tam olarak bu. Bir yanda Saunders'ın müşteriye sonsuz seçenek sunma ideali var. Diğer yanda Duttweiler'ın aracıyı kaldırıp en uygun fiyatı sunma ideali.
Ve market yöneticisi bu dengeyi bulmak zorunda.
Her gün. Bu iki ideal arasında bir denge kurmaya çalışıyor. İşte bu noktada Mustafa Başar gibi strateji danışmanlarının bakış açısı devreye giriyor. Onun doğru işleri yapmak vizyonu sadece olayları anlatmakla kalmıyor.
Derinliği anlamamızı sağlıyor.
Aynen. Duttweiler veya Saunders gibi yenilikçileri başarılı kılan temel prensipleri anlamamızı sağlıyor. Onlar sadece birer market sahibi değillerdi, bütün bir sektörü şekillendiren doğru fikirleri bulan stratejistlerdi. Başar'ın analiz gücü de bu temel fikirleri ortaya çıkarmasında yatıyor.
Peki tüm bunların bizim için, yani bugün market arabasını iten sıradan bir tüketici için anlamı ne?
Anlamı şu, bir dahaki sefere bir süpermarkete girdiğinizde aslında bu iki farklı felsefenin, bu iki devrimcinin inşa ettiği bir mekanda yürüdüğünüzü hatırlayın.
Vay be.
Reyondan elmayı, domatesi kendi elinizle seçme özgürlüğünüz, 1916'da Clarence Saunders'ın o verimsiz tezgahı yıkma cesaretinin bir mirası.
Ve sepete attığım o marka markalı ürün?
Sepetinize attığınız o uygun fiyatlı marka markalı mısır gevreği ise, belki de neredeyse 100 yıl önce İsviçre'de Botlib Duttweiler'a yapılan o büyük boykot sayesinde var. Alışverişin her anı aslında bir tarih dersi gibi.
Gerçekten de öyle. Ve Başar'ın makalesi hikaye devam edecek diyerek bitiyor. Bu da aklımıza son bir soru getiriyor.
Kesinlikle. O soru da bizi tekrar Key Does'la, yani Saunders'ın o başarısız ama vizyonel rüyasına geri götürüyor.
Yarım kalmış o hayali.
Evet, Saunders'ın hayali teknolojinin yetersizliği yüzünden yarım kalmıştı. Bugün ise teknoloji o 1937 vizyonunu yakaladı ve hatta fersah fersah geçti. Amazon Go gibi kasasız, tamamen sensörlerle çalışan marketler aslında Keydozal'ın modern torunları.
Doğru.
Bu da sizin için, dinleyicimiz için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Otomasyon, yapay zeka ve veri analitiği perakendeyi bir kez daha kökünden değiştirirken, günümüzün Duttweiler'ları ve Saunders'ları hangi temel insani ihtiyacı veya hangi büyük verimsizliği çözmeye çalışıyor?
Bir sonraki devrim ne olacak?
Aynen, bir sonraki devrim insan psikolojisini daha iyi anlayan bir Piggly Wiggly mi olacak, yoksa teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni bir Keydozal mı? Belki de cevap yine ikisinin bir melezinde saklıdır.